Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 26 İsrail Sıkıntılarla Karşılaşıyor. Bu bölüm, çıkış 15, ayet 22 ila 27, 16 ile 18'e dayanmaktadır. İsrail orduları, bulut sütununun yönlendirişiyle Kızıldeniz'den ayrılarak yolculuklarına devam ettiler. Özgürlük bilinciyle sevinçle doluydular ve her türlü hoşnutsuzluktan uzaktılar. Ama yolculuk sırasında 3 gün süresince su bulamadılar. Yanlarında getirdikleri su tükenmişti. Güneşin yaktığı düzlüklerde ilerlerken susuzluklarını giderecek bir şeyle karşılaşmadılar. Bu bölgeyi tanıyan Musa, ötekilerin bilmediği bir gerçeği biliyordu. Pınarların olduğu mağaradaki su içilemez nitelikteydi. Musa, "Su, su!" diye heyecanla bağıran insanları düşündü. Erkekler, kadınlar ve çocuklar sevinçle su kaynaklarına koşacaklar ama büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardı. Sular acıydı. Çaresiz halk Musa'ya söylendi. Tanrı'nın gizemli buluttaki varlığının kendileri gibi Musa'yı da yönlendirdiğini unutmuşlardı. Musa onların unuttuğunu yaptı. Tanrı'dan yardım diledi. Rab ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Burada İsrail'e bir vaat verildi. Ben, Tanrınız Yahve'nin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Halk Mara'dan çıkarak Elim'e yöneldi. Orada 12 su kaynağı buldular ve birkaç gün konakladılar. Mısır'dan çıktıklarından beri bir ay geçmişti. Bu nedenle yiyecek stokları tükenmeye yüz tutmuştu. Bu kadar büyük bir kalabalık yiyeceği nereden bulacaktı? Halkın yöneticileri ve ihtiyarları bile Tanrı'nın atadığı önderlere söylenmeye başladılar. "Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi," dediler. "Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz." Henüz açlıktan ölme aşamasına gelmemişlerdi ama gelecekten korkuyorlardı. Gelecekte çocuklarının açlıktan ölümünü göz önüne getiriyorlardı. Rab onların sıkıntılarla kuşatılmasına ve yiyeceklerinin tükenmesine izin vermiş, böylece yüreklerinin kurtarıcıya yani kendisine dönmesini amaçlamıştı. Eğer onu çağırsalardı, sevgisini ve ilgisini gösterecekti. Kendilerinin ya da çocuklarının açlıktan ölebileceğim düşünmeleri günahla birlikte imansızlıktı. Sıkıntılarla karşılaşmaları ve yokluklara katlanmaları gerekiyordu. Tanrı onları düşkünlükten çıkarıp uluslar arasında onurlu bir yere getiriyor ve kutsal gerçeklerini onlara emanet etmeye hazırlanıyordu. Halk, Tanrı'nın kendileri için neler yaptığını göz önüne alarak ona iman etselerdi, sıkıntılara, yokluklara ve hatta acılara sevinçle göğüs gereceklerdi. Ancak Tanrı'nın iyiliğinin ve gücünün kendilerini kölelikten nasıl kurtardığını unuttular. Tanrı'nın Kızıldeniz'de sergilenen olağanüstü gücünü unuttular. Onları alt etmeye çalışan düşmanların sularda nasıl boğulduğu akıllarından çıktı. Tanrı bizler için büyük şeyler yaptı. Eskiden köleydik ama O bizi büyük bir ulus haline getiriyor demek yerine yolun zorluğundan yakındılar ve bunun ne zaman biteceğini sorguladılar. Tanrı günümüzdeki imanlıların eski İsrail'in geçtiği denenmeleri gözden geçirmelerini ve böylece göksel Kenan ülkesine hazırlanmalarını istiyor. Birçok kişi İsraillere bakarak onların inançsızlığına şaşırıyor. Aynı durumda ben bu kadar nankör olmazdım diye düşünüyorlar. Ama imanları ufacık sınavlarla denendiğinde İsrail'den daha büyük bir iman ve sabır göstermiyorlar. Tanrı'nın seçtiği arıtma sürecinden yakınıyorlar. İhtiyaçları karşılansa bile yoksulluğa düşeceklerinden ve çocuklarının acı çekeceğinden korkuyorlar. Bu nedenle engeller onların Tanrı'ya yönelmelerini sağlayacağı yerde Tanrı'dan ayırıyor ve mutsuz kılıyor. Neden güvensiz ve nankör olalım? İsa bizim dostumuzdur ve bütün gökler bizim mutluluğumuzla ilgilenmektedir. Kaygı ve korku Tanrı'nın ruhunu kederlendirir. Tanrı'nın isteği halkının kaygıların altında ezilmesi değildir. Rabbimiz önümüzde tehlikeler olduğunu söylüyor ama bize asla yıkılmayacak bir sığınak gösteriyor. Bu yüzden yorgunları ve yükleri ağır olanları çağırıyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin. Böylece canlarınız huzur bulur. Matta 11, ayet 28-29. Yakınmak ve homurdanmak yerine yüreğimizi şöyle yatıştırmalıyız. Rabbe övgüler sun ey canım, iyiliklerinin hiçbirini unutma. Mezmur 103, ayet 2. Tanrı İsrail'in eksiklerini biliyordu. Önderlerine şöyle dedi. Size gökten ekmek yağdıracağım. İnsanlara günlük yiyecekleri gökten sağlanacaktı. Altıncı gün ise septi tutmaları için iki günlük ekmek verilecekti.
Musa, topluluğa ihtiyaçlarının karşılanacağına dair güvence verdi. Akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince, Rabbin görkemini göreceksiniz dedi. Çünkü Rab, kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki? Siz bize değil, Rab'be söyleniyorsunuz. Halk, gerçek önderlerinin Musa değil, Tanrı olduğunu öğrenmeliydi. Geceleyin kamp yeri bıldırcın sürüleriyle doldu. Halkın tümüne yetecek kadar et çıktı. Çiğ eriyince toprakta çölün yüzeyinde kıraya benzer ince pulcuklar göründü. Bunu görünce İsrailliler birbirlerine "Bu da ne?" diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa, "Rabbin size yemek için verdiği ekmektir bu," dedi. Halk herkese yetecek kadar ekmek olduğunu gördü. İsrailliler o ekmeğe man adını verdiler. Kişniş tohumu gibi beyazımsı, tadı ballı, yufka gibiydi. Sayılar 11:2.8, Çıkış 16, ayet 31. Herkese kişi başına bir omer, 2.2 litre ekmek toplamaları buyuruldu. Ertesi güne hiç ekmek bırakmayacaklardı. O günün ihtiyacı sabah toplanmalıydı. Çünkü güneş çıktığı zaman man eriyordu. Ne çok toplayanın fazlası ne de az toplayanın eksiği vardı. Herkes yiyeceği kadar toplamıştı. Se gününe nasıl hürmet ediliyor? Altıncı gün kişi başına iki omer yani iki kat topladılar. Topluluğun önderleri gelip durumu Musa'ya bildirdiler. Musa, Rabbin buyruğu şudur dedi. Yarın dinlenme günü. Rab için kutsal Şabat günüdür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın. Arta kalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın. Musa'nın buyurduğu gibi arta kalanı sabaha bıraktılar. Ekmek ne koktu ne de kurtlandı. Musa, arta kalanı bugün yiyin dedi. Çünkü bugün Rab için Şabat günüdür. Bugün dışarıda ekmek bulamayacaksınız. 6 gün ekmek toplayacaksınız ama 7. gün olan Şabat günü ekmek bulunmayacak. Tanrı bu kutsal günün İsrail zamanında olduğu gibi günümüzde de aynı şekilde gözetilmesini ister. Se gününden önceki gün hazırlık günü olmalı. Kutsal saatler için her şey hazır bulundurulmalıdır. Bu kutsal anın iş ve güçle bozulmaması gerekmektedir. Tanrı hastalarla ilgilenilmesini buyurmuştur. Onlarla ilgilenmek merhamet eylemi olacağından se günü çiğnenmeyecektir. Ama her türlü gereksiz işten kaçınılmalıdır. Se gününe kadar ertelenen işler bugün geçene kadar beklemelidir. İsrailler, se gününün kutsallığını zihinlerine işleyen üç yönlü bir mucizeye tanık oldular. Altıncı gün iki kat man verildi. Yedinci gün hiç verilmedi. Altıncı gün verilen man, ertesi güne kadar tadını ve tazeliğini muhafaza etti. Se günü Sina'dan önce kutlanıyor. Man sağlandığı zaman se gününü tutmak henüz resmi bir buyruk olarak verilmemişti. Se günü buyruğu Sina Dağı'nda verilecek olan yasanın bir parçasıydı ve henüz Sina Dağı'na gelmemişlerdi. İsrailliler Sina'ya gelmeden önce se gününün kendileri için bir zorunluluk olduğunu anladılar. Her cuma se günü için iki ölçek man toplayacaklar ve böylece o günün kutsallığını bozmayacaklardı. Halktan bazıları se günü man toplamaya çıkınca Rab şöyle sordu. Ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz? İsrail halkı Kenan ülkesinin sınırlarına varıncaya dek 40 yıl boyunca man yedi. 40 yıl boyunca her gün Tanrı'nın sarsılmaz sevgisine ve ilgisine tanık oldular. Göksel tahıl verdi onlara. Meleklerin ekmeğini yedi her biri. Doyasıya yiyecek gönderdi onlara. İsrail halkı melekler aracılığıyla gelen yiyeceklerle yaşadılar. Tanrı'yı izledikleri sürece eksiklerinin olmadığını gördüler. Sanki Kenan ülkesinin buğdaylarla kaplanmış topraklarında yaşıyorlardı. Man ekmeği dünyaya yaşam vermek için Tanrı'dan çıkıp gelen İsa'yı temsil ediyordu. İsa şöyle dedi, "Yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler. gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir. Sin çölünden ayrılan İsrailliler Refidim'de konakladılar. Burada su yoktu ve halk Tanrı'nın sağlayışına ilişkin güvensizliklerini yine ortaya koydular. Musa'ya, "Bize içecek su ver," diye çıkıştılar. Musa, "Niçin bana çıkışıyorsunuz?" dedi. "Neden Rabbi deniyorsunuz?" Ama halk susamıştı. "Niçin bizi Mısır'dan çıkardın?" diye Musa'ya söylendiler. "Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi?" Kendilerine bol miktarda yiyecek sağlandığı zaman imansızlıklarını anımsamışlar ve Rab'be güveneceklerini vaat etmişlerdi. Ama ilk iman denenmesinde başarısız olmuşlardı. Kendilerini yönlendiren bulut, sütunun arkasında korkutucu bir gizem var gibi görünüyordu. Hem Musa da kim oluyordu? Onları acaba neden Mısır'dan çıkarmıştı? Halkın yüreği kuşku ve güvensizlikle doldu. Öfkeyle hareket ederek Musa'yı taşlamaya bile kalkıştılar. Kayadan su çıkıyor. Musa sıkıntı içinde Rab'be yakardı. Bu halka ne yapayım? Neredeyse beni taşlayacaklar. Musa'ya İsrail'in ihtiyarlarını ve Mısır'da harikalar yarattığı değneği alması buyuruldu. Sonra da halkın önüne geçecekti. Rab Musa'ya, "Halkın önüne geç," dedi. "Birkaç İsrail ileri gelinini ve ırmağa vurduğun değneği de yanına alıp yürü. Ben Horev Dağı'nda bir kayanın üzerinde senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, su fışkıracak, halk içsin diye." Musa Tanrı'nın sözünü dinledi ve söylediklerini yaptı. Kayadan su çıktı ve bütün ordugahın ihtiyacını karşıladı. Merhametli davranan Rab, halkın kurtuluşu için Musa'nın değneğini kullanmıştı. Bulut sütununda duran Tanrı oğlu, Musa'nın yanında yer aldı ve yaşam veren suyun akmasını sağladı. Bütün topluluk Rabbin yüceliğini görüyordu. Bulut olmasaydı, Rabbin varlığının korkutucu parlaklığı hepsini mahvedebilirdi. Halkın imansızlığı büyük bir suçtu ve Musa, Tanrı'nın yargısına maruz kalacaklarından korktu. Bu günahın anısına bulundukları yeri deneme anlamına gelen Massa ve çıkışma anlamına gelen Meriva diye adlandırdı. Amalek'le savaş. Halkı tehdit eden yeni bir tehlike vardı. Tanrı'ya söylendikleri için Rab onları düşmanların eline teslim etmek üzereydi. Amalekliler İsrail'le savaşmaya çıktı. Zayıf ve yorgun düşüp arkada kalmış olanları vurdular. Musa, Yeşu'ya farklı oymaklardan asker seçmesini ve düşmana karşı ilerlemesini söyledi. Kendisi de elinde Tanrı'nın değneği olduğu halde yakın bir yerde duracaktı. Ertesi gün Yeşu ve ordusu düşmana saldırırken Musa, Harun ve Hur savaş meydanına bakan tepede duruyorlardı. Kollarını göğe kaldıran ve sağ elinde değneği tutan Musa, İsrail ordusunun zafer kazanması için dua etti. Musa'nın elleri havada kaldığı sürece İsrail üstün geliyordu. Kolları aşağıda olduğu zamansa düşman zafer kazanıyordu. Musa sonunda yorgun düştü. Harun ve Hur, Musa'nın kollarını gün batımında düşman kaçmaya başlayana kadar yukarıda tuttular. Tanrı'nın gücü insan gayretiyle birlikte işler görmeliydi. Musa, İsrail edilgen kaldığı sürece düşmanların alt edilemeyeceğini biliyordu. Kendisi Rab'be yalvarırken Yeşu ve cesur askerleri İsrail'in ve Tanrı'nın düşmanlarına karşı büyük bir mücadele verdiler. Daha sonra Musa, ölmeden hemen önce halka şöyle bir hatırlatmada bulundu. "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın. Siz yorgun ve bitkinken yolda size saldırdılar. Geride kalan bütün güçsüzleri öldürdüler. Tanrı'dan korkmadılar. Tanrınız Rab, mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca Amaleklilerin anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın." Tesniye 25, ayet 17-19. Musa bu kötü ulusla ilgili şöyle dedi. "Eller Rab bin tahtına doğru kaldırıldı," dedi. "Rab kuşaklar boyunca Amaleklilere karşı savaşacak." Çıkış 17, ayet 16. Amalekliler, Tanrı'nın karakterinden ya da her şeye egemen olduğundan habersiz değildiler. Buna rağmen onun gücüne meydan okudular. Musa'nın Mısır'da yaptığı harikalar alay konusu edildi. Amalekliler ilahlarına and içerek İbranileri yok edeceklerini söylediler. İsrail'in tanrısının kendilerine direnemeyeceğini öne sürerek kibirlendiler. Oysa Amalekliler İsrail halkı tarafından tehdit edilmemişti. Saldırılarının hiçbir gerekçesi yoktu. Tanrı'ya meydan okuyarak onun halkını yok etmeyi amaçladılar. Amaleklilerin günahları ağırdı ama Tanrı'nın merhameti onları tövbeye çağırmıştı. Ne var ki orduları İsrail'in güçsüz ve savunmasız olanlarına saldırınca kendi kaderlerini belirlemiş oldular. Tanrı'nın eli kendisini seven ve kendisinden korkanlara bir sığınak olur. Ancak insanlar bu eli itmemeye gayret etmelidir. Tanrı'nın reddedilen eli adalet kılıcı olarak geri döner. Musa'nın kayınbabası Yitro, İbranileri ziyaret etmek, Musa'ya eşini ve iki oğlunu getirmek için yola çıkmıştı. Musa yaklaşan kafileyi sevinçle karşıladı ve çadırında konuk etti. Yitro'nun bilgece tavsiyesi. Yitro kampta kalırken Musa'nın üzerindeki yükün ağırlığını gördü. Musa yalnız halkın genel sorunlarıyla ve görevleriyle ilgilenmek zorunda kalmıyordu. Aralarındaki tartışmalara da hakemlik ediyordu. Ne zaman bir sorunları olsa bana gelirler. Ben de taraflar arasında karar veririm. Tanrı'nın kurallarını, yasalarını onlara bildiririm. Kayınbabası, yaptığın iş iyi değil dedi. Hem sen hem de yanındaki halk tükeneceksiniz. Bu işi tek başına kaldıramazsın. Sana ağır gelir. Yitro Musa'ya halkın başına önderler atamasını söyledi. Binlerin, yüzlerin ve onların başına önder atanabilir. Halk sorunlarını bu önderlere getirebilirdi. Musa sadece zor ve önemli davalara bakardı. Bu öğüt kabul edildi. Yalnızca Musa'yı rahatlatmakla kalmadı, halk arasında daha yetkin bir düzenin oluşmasını da sağladı.
Musa'nın halkı eğitmek amacıyla seçilmiş olması, kendisinin eğitime ihtiyaç duymadığı anlamına gelmiyordu. İsrail'in seçilmiş önderi, Midyan kahini Yitro'nun tanrısal öğütlerine kulak verdi ve onun tasarısını yürürlüğe koydu. Halk, Refidim'den ayrılarak yola koyuldu. Bulut sütununun hareketini izliyorlardı. Çorak düzlüklerden, sarp kayalıklardan ve eğri patikalardan geçtiler. Sina dağının yüceliği önlerinde belirdi. Bulut sütunu dağın doruğuna kadar yükselerek orada kaldı. Bir yıl boyunca burada kalacaklardı. Ateş sütunu gece uykusunda onları korumaya, göksel ekmekse ordugaha dökülmeye devam etti. İsrail halkı burada Tanrı'nın insanlığa verdiği en harika esine kavuştu. Rab, halkını toplayarak onlara kendi sesiyle kutsal yasasının gereklerini açıkladı. Halk, köklü bir değişimden geçmeliydi. Çünkü köleliğin ve putperestliğin aşağılayıcı etkileri İsraillerin karakterine ve alışkanlıklarına işlemişti. Tanrı, halkına kendisiyle ilgili bilgi vererek ahlaksal düzeylerini yükseltmek amacıyla işlev görecekti.